Ayrım 46.
Yerine başbakan olarak Doktor Refik Saydam oturdu. Saydam'ın kabinesinde iki bakan dışında tüm eski bakanlar yerlerini koruyorlardı. König davasına bulaştığı nedeniyle Kazım Özalp'in yerine Bursa Milletvekili General Naci Tınaz, Tarım Bakanlığı'na da Faik Kurdoğlu yerine Kütahya Milletvekili Muhlis Erkmen getirilmişti. Hükümet programında üzerinde durulan noktalar şunlardı. İnkılap kanunlarının milli bünyede sarsılmaz bir şekilde işlemesini ve adli teşkilatın devamlı inkişafını temin yolunda ittihaz edilmiş olan tedbirlerin tatbikatına hassasiyetle devam etmek azmindeyiz. Vatanda geniş mikyasta müstekar bir huzur ve sükun temin etmek, vatandaşları anarşiden ve cebirden uzak bir emniyet havası içinde bulundurmak programımızın başında gelir. İktisadi sahada çalışmalarımız istikametini her işimizde olduğu gibi parti programının ana hatlarında alacaktır. Devletçilik prensibine dayanan mevzularda faaliyetimiz ihtiyaçları ehemmiyetlerine ve bu baptaki imkanlara göre sıraya koyarak işlemelerini sağlamak ve bunların üzerindeki kontrolleri kuruluşlarındaki dairesinde cevap verecek şekilde ve şartların müsaadesi nispetinde tekamül ettirmek yönünü takip edecektir. Sözüme başlarken işaret ettiğim gibi biz CHP partisinin programına sadık ve onun tahakkukuna çalışan insanlarız. Hükümete oy birliği ile güven oyu verildikten sonra milletvekili seçiminin yenilenmesine ve yeni meclisin 3 Nisan 1939'da toplanmasına karar verildi. Mart 1939 ayı içerisinde İstanbul'a giden İsmet İnönü, üniversiteyi ziyaret ederek burada bir nutuk irade etti. Bu konuşma uzun yıllar çeşitli yorumlarla ele alındı. Hatta demokratikleşmenin müjdecisi olarak algılandı. Konuşmanın önemli bölümleri aynen aşağıya alınmıştır. Üniversitelilerimizin çalışkanlığı benim için çok kıymetli bir hassadır. Hocalardan ve talebelerden bilhassa rica ettiğim nokta da budur. Gene talebenin idealist olması vatanın istikbali için büyük temeldir. Bizim ideallerimiz vatan ve millet hizmetinde toplanır. Bilmenizi isterim ki ahlak ve karakter sağlam olmadıkça cemiyette esaslı bir hizmet görmeye imkan yoktur. Cemiyetin kudret ve ehemmiyeti vasati ahlak ve karakterinin yüksek kıymetine her faktörden ziyade bağlıdır. Küçük büyük meselelerin benim önümde ortaya dökülmesinde ve imkan derecesi üzerinde hayalata kapılmaksızın millet dertlerinin açıkça mütalaa edilmesinde halk idaresinin büyük nimetini bulurum. Bu uzunca esbabı mucibe ile anlatmak istiyorum ki vatandaşlarımla yakından memleket meselelerini görüşmek benim için şuurlu bir zevktir. Memleketimizin hali bu bakımdan çok kuvvetli ve çok umutludur. 40-50 senenin türlü nifaklarını, türlü tecrübesizliğini ve felaketlerini okumuş ve içinde yaşayarak geçirmiş olgun bir siyaset neslimiz var ki, yeni yetişen nesillerimizi siyasetin zehirlerinden koruyarak onlara Türkiye'ye uygun olan en iyi siyasi muaşeretin hem örneğini hem terbiyesini vermek mevkiindedir. Gerek matbuatımızda ve gerek siyaset adamlarımızda gördüğüm hal ve mesleğin istikbal için çok ümit verici olduğuna vatandaşlarımın önünde zikretmek benim için hakiki bir zevk ve samimi bir sevinçtir. Vatandaşlar büyük partinin teşkilatı içinde her türlü hizmet ve inkişaf imkanını bulmaktadırlar. Partinin bu mahiyeti istikbalde daha ziyade kendini gösterecektir. Evvela halk evlerinde, memleketin içtimai ve kültürel sahalarında memlekete hizmet için istidatlı vatandaşlardan geniş mikyasta hizmet isteyeceğiz. Sonra parti teşkilatında memleketin siyasi terbiyesi ve inkişafı için vatandaşlarımız geniş hizmet sahaları bulacaklardır. Diyebilirim ki gelecek intihaplardaki mebus namzetleri halk evlerinin ve partinin 4 senelik faaliyeti esnasında kendi kendilerini kolaylıkla göstermiş olacaklardır. Vatandaşlarım bilirler ki bir siyasi partinin yüksek idaresi tarafından müntehiplere namzet gösterilmesi tabii bir şeydir. Bizim ananemiz de böyledir. Bununla beraber namzetlerin halkla temasını daha ziyade arttıracağız ve siyaset divanının takdiriyle parti teşkilatının takdirini daha yakından birbiriyle temaşa getirecek usulleri şimdiden tecrübe ve tekamül ettireceğiz. Büyük Millet Meclisi, milletin dahili ve harici bütün emniyetlerinin hakikaten kudretli ve uyanık teminatı olacaktır. Büyük Millet Meclisi, milletin menfaat ve ideallerini hakikaten temsil eden bir millet hülasası vaziyet ve itibarında olacaktır. Büyük Millet Meclisi'nin yeni intihabı vesilesiyle onun vasıflarından ve vazifelerinden yeniden bahsetmemizin sebebi ona millet hayatında yeni bir tekamül temin ettirmek içindir. Biz, halk idaresinin milletimizin bünyesine ve arzusuna en uygun geldiği kanaatindeyiz. Halk idaresinin en nazik tarafı bunun anarşiye ve zora meydan vermemesini tanzim edebilmektir. Çünkü gerek anarşi gerek zor, halk idaresinin muhitinde külfetsizce dolaşabilen ve o idareyi kökünden tahrip etmeye istidatlı olan hastalıklardır. Bu konuşmada parti kadroları içerisinde kalmak kaydıyla sınırlı bir demokrasi ve hoşgörünün kıvılcımları görülmektedir. Dönemdeki baskı öylesine ağırdır ki bu hafif yumuşamaya yönelik sözler bile basın ve kamuoyu tarafından şükran ve sevinçle karşılanmıştır. Dikkat edilirse konuşmasında İnönü, halk evleri ve parti örgütünü bir çeşit disiplinli siyaset eğitimi veren kurumlar olarak nitelemiş, düşünce, basın, örgütlenme özgürlüklerinden söz etmemiştir. Tam aksine anarşi üzerinde durmuştur. Bu arada kaynağını belli etmediği bir zora da değinmiştir. Seçimler sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 424 milletvekili seçildi. Önceden tespit edilen 3 Nisan 1939 günü en yaşlı üye General Doktor Besim Ömer Akalın'ın başkanlığında toplanan genel kurul meclis başkanlığına Çankırı Milletvekili Abdülhalik Renda'yı seçti. Cumhurbaşkanlığına Ankara Milletvekili İsmet İnönü seçildi. Bu seçimin akabinde iki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. Bunlardan birincisinde Doktor Refik Saydam'ın başbakanlıktan istifa ettiği, diğerinde ise Doktor Refik Saydam'ın yeniden başbakanlığa atandığı ve hükümet listesinin onaylandığı bildiriliyordu. Yeni bakanlar eski kabine üyelerinin aynısıdır. Sadece Bayındırlık Bakanlığı ikiye ayrılmış, Ulaştırma ve İletişim İşlerine bakacak Ulaştırma Bakanlığı kurulmuştu. Bayındırlık Bakanlığı'na Ali Fuat Cebesoy getirilmiş, Ali Çetinkaya da Ulaştırma Bakanı olarak yerini korumuştu. Doktor Refik Saydam, 10 Nisan 1939'da programını okudu. Program, eski programın bir yenilemesiydi. Özellikle şu noktaların altı çizilmiştir. Bu kabinede, şimdiye kadar olduğu gibi mensup olduğumuz CHP'nin programını gerçekleştirmek için çalışılacaktır. Bakanlıkların faaliyet programlarında değişiklik yoktur. Kabinenin programında olduğu gibi bakanlıkların faaliyet programlarında da CHP'nin programı esastır. Dünya durumunun baş döndürücü bir hızla her an değişiklikler gösteren gelişimi dış politikamızın her zamankinden çok uyanık olmasını gerektiriyor. Fakat bütün bu değişmeler, bu hızlı ve temelli değişmeler yanında Türkiye'nin dış politikası bir değişiklik göstermemektedir. Düşünce ve çıkarların bu kadar şiddetle çarpıştığı zamanımızda Türkiye için ne bir düşünce akımı ne de herhangi bir aşırı çıkar isteği barış yolundan ayrılmaya etken olmamaktadır ve olmayacaktır. Genel kurulda Fazıl Ahmet Aykaç, Refik İnce, Berç Türker, Emin Sazak, Rasih Kaplan, Saydam programa övücü konuşmalar yaptılar. Sonuçta hükümet oy birliğiyle güven oyu aldı. 29 Mayıs 1939'da CHP'nin 5. Olağan Kurultayı toplandı. Bu kurultayda parti tüzük ve programında bazı değişiklikler yapıldı. Tüzükte yapılan değişiklikler değişmez genel başkan ve milli şefin partiyi kontrol etme açısından yetkilerini artırıyordu. Parti genel başkan vekili ve genel sekreter doğrudan doğruya değişmez genel başkan tarafından atanma şeklinde belirlenecekti. Genel Başkan, Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreter Üçlüsü Başkanlık Divanı'nı oluşturuyordu. İnönü ayrıca Genel İdare Heyeti, Başkanlık Divanı ve müstakil grup üyeliklerinden birinin boşalması halinde yeni üyeleri doğrudan seçme yetkisine de sahipti. Parti devlet birliğinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Gerçi valiler ile parti başkanlığı ayrılmışsa da yeni parti başkanı valilerin ilk yönetim kurulu üyelerinden birini kendine vekil tayin etmesi biçiminde belirleyeceklerdir. Bu atama konusunda 20 bölgede kurulan müfettişlikler de söz sahibidirler. 5. kurultay kararlarından belki de en önemlisi müstakil grubun oluşturulmasıdır. İnönü, kurultayı açış konuşmasında bu konuya şöyle değinmiştir. Büyük kurultaya sunduğumuz tüzük tasarısında Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir de müstakil grubunu düşündük. Büyük kurultaydan görev alan ve parti genel başkanının farksız başkanlığında çalışacak olan, inzibat ve intizam içinde bilinçli ve çalışkan bir bağımsız grubun yürütme yerinde olan milletvekilleri çoğunluğuna ve hükümetine esaslı bir yardım sağlarken, büyük milletimize de kendi işleri için yeni bir İbra teminat hazırlayacağını umuyoruz. CHP ileri gelenlerinin iddiası müstakil grup girişiminin demokrasi ve gerçek halk yönetimine bir adım olduğu şeklindedir. Bu çok önemli savlara karşın müstakil grup istenileni verememiştir. Kurultay Genel Kurulu'nun 3 Haziran 1939 günkü toplantısında yeni tüzük gereğince müstakil grubu meydana getiren 21 milletvekili seçildi. Bunlar CHP listelerinden seçilen kişilerdi. 1943 kurultayında grubun sayısı 30'a çıkarıldı. Çok partili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluştuğu 1946 seçimlerine kadar bu uygulamaya devam edilmiştir. 1939-1946 arasında İstanbul Milletvekili Ali Rana Tarhan, değişmez genel başkan, Milli Şef İnönü'nün atamasıyla onun vekili olarak müstakil grup başkanlığına getirilmiştir. Müstakil grup üyeleri CHP grup toplantılarına katılmakta fakat oy verememekteydiler. Her yönüyle yapay olan bu uygulama CHP'nin tek parti yönetiminin güdümlü çok seslilik yaratmadaki girişimlerini bir anlamda gülünç de kılmaktaydı. Uzun yıllar İçişleri Bakanlığı ve partinin üst yönetiminde görev yapan Hilmi Uran anılarında olayı şöyle değerlendirmektedir. Müstakil grup kendinden bekleneni yani rejime alıştırma yararını sağlayamamıştır. Çünkü kendi grup toplantılarında belki çok iyi hazırlanmış grup üyelerince bakanlar hakkında çok esaslı eleştiriler yapılmış ve zaman zaman hükümet üyeleri sıkıştırılmıştır. Fakat bu kadarı esasen Halk Partisi ana grup toplantılarında hem de daha sert ve hatta daha saygısız şekilde yapılmaktaydı. Ne var ki bütün bu eleştiriler başkalarının giremeyeceği parti çevresi içinde kalmakta, dışarıya sızmamakta ve mesela gerektiğinde bir bakanı yerinden oynatma gibi bir etki yaratmamaktaydı. Meclisin açık toplantılarında ise müstakil grup asıl ana parti grubundan daha çekingen, daha ihtiyatlı davranırdı. Öte yandan başı yine CHP Genel Başkanı'na bağlı ve yalnız adının müstakil olduğunu herkesin bildiği böyle bir muhalefet ve tenkit unsurundan sonuna kadar kimse bir şey ummamıştı. Çünkü sunilik onun büyük zaafı olmuştu. Parti programı üzerinde her zaman olduğu gibi fazla tartışma olmamıştır. Yalnız programın başlangıç bölümündeki partiye esas olan bütün bu prensipler Kemalizm yoludur biçimindeki hüküm üzerine söz alan Manisa mebusu Kazım Nami Duru'nun ileri sürdüğü şu düşünce bugün bile tartışılması gereken bir noktadır. Kemalizm nedir? Eğer biz bunu yalnız programın heyet-i umumiyesine atfedip de onun esasını görüşmeyecek olursak, halkımız ve parti mensuplarınca Kemalizmin yalnız bir kelimeden ibaret olduğu zannedilmek ihtimali vardır. Ben Deniz, memleketin her tarafını gezerim. Her tarafta arkadaşlarla ve vatandaşlarla temas ederim. Görüyorum ki birçok yerlerde Kemalizmin ne olduğunu bilenler yoktur. Hatta parti arkadaşlarımız arasında partimizin Türk'ün Amentüs'ü sayarak onu okumuş, hatmetmiş ve ona göre hareketi kendisine prensip iddiat etmiş olanlar azdır. Çoktur sesleri. Maalesef arkadaşlar, bunun üzerine hiçbir kitap yazılmamıştır. Yalnız bir kitap yazılmıştır. Onu yazan da Tekin Alp isminde bir Musevi vatandaşımızdır. Kemalizm yalnız siyasi araç değil, aynı zamanda siyasi, içtimai bir felsefedir. Bu felsefeyi değil, yalnız kendi memleketimizde bütün dünyaya ilan etmek mecburiyetindeyiz. Yalnız çok temenni ederim ki Kemalizmin esaslarını halkın anlayacağı bir dil ile ilmi esaslara dayanarak izah edici bir kitap yazdırsın veya yazsın. Bunu bütün vatandaşlara tevzi etsinler. Arkadaşlar, Kemalizm bir ideal değildir. Tahakkuk ettirilmiş bir takım realitelerdir. siyasi, iktisadi, içtimai, zirai, velhasıl bir milletin bütün siyasi faaliyetlerine giren şeyler bu Kemalizmin içine dahildir. Bu vesileyle arz etmek istiyorum ki Kemalizmin bütün prensiplerini bizim bünyevi esasimiz dahilinde izah ve tafsil edecek bir kitaba ihtiyacımız vardır. Kemalizmin diğer siyasi ve içtimai akidelerle mukayesesi lazımdır. Mesela Kemalizm ile sosyalizm arasında ne gibi benzerlik ve mübayenet vardır? Komünizm ile Kemalizm arasında ne gibi benzerlik ve mübayenet vardır? Bizim cumhuriyetimiz başka memleketlerin cumhuriyetlerine benzemeyen, bizim milliyetçiliğimiz başka memleketlerin milliyetçiliğine benzemeyen milliyetçiliktir. İşte bu esaslar dahilinde bir kitap yazdırılmasını partiden rica ediyorum. Duru'nun bu konuşmasına karşın parti hiçbir şekilde böyle bir kitabı yazmamıştır. Kemalizm, Atatürkçülük gibi deyimler sık sık kullanılmış fakat bunların içeriği bilinen altı ok, dönüşümler gibi olgularla doldurulmuştur. Olayın teorik ve ideolojik temeli boş kalmıştır. Bugün içinde aynı gerekçeleri öne sürmek mümkündür. Ebedi şef ve milli şef dönemlerindeki ideolojik çalışmalar, dil ve tarih çalışmaları çevresinde toplanmıştır. Bunlar da gene aynı dönem içerisinde geri plana itilmiştir. Nitekim 1939'daki 5. kurultayda kabul edilen yeni tüzük ve program değişikliğinin dili 1935'in çok gerisindedir. Başbakan Refik Saydam'ın bir konuşmasında ifade ettiği, Türkiye'de A'dan Z'ye her şey bozuktur. Ne yazık ki bunu söyleyen bir başbakan bile sade tespit ile yetinmiştir. Nedenler üzerinde durmamıştır. Rejimi düşünsel bazda ele alıp değerlendirmemiştir. 2. Savaşa koşan Avrupa ve Türkiye'nin dış politikası. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaklaşık 1815'ten beri süre gelen statiko ve dengeler alt üst oldu. Keynes'in Türkçe'ye de Fethi Okyar tarafından 1923'te kazandırılmış olan Versailles Anlaşması'nın eleştirisi kitabında öngörülen ekonomik sorunlar kısa sürede kendini gösterdi. Başta İtalya olmak üzere faşist partiler yükselmeye başladı. 1920'li yıllarda baş gösteren Alman Nazileri ise 1930'ların ilk 3 yılında Almanya'da iktidara geldiler. İspanya'da da Franco ile onu izleyen Portekiz'deki Salazar faşist düzenleri İspanya'daki kanlı bir iç savaşın sonunda kuruldu. Özetlemek gerekirse 1930'lar adı ne olursa olsun faşist niteliklere sahip düzenlerin yükselişine tanık oldu. Bu rejimler yapıları gereği saldırgandılar. Nitekim 5 Ekim 1935'te İtalya Habeşistan'a saldırdı. O zamanki Milletler Cemiyeti İtalya'yı saldırgan ilan etti. Stratejik ve bunun gibi maddelerin İtalya'ya satılmasını da içeren zorlayıcı tedbirler alınmasına karşın başarılı olamadı. İtalya 1936'nın Mayıs ayında Habeşistan'ın işgalini tamamladı. Hitler'in önderliğindeki Nazi, Nasyonel Sosyalist Almanya'sı hızla Versay Anlaşması'nın hükümlerini ortadan kaldırmaya girişti. Saar bölgesinin yapılan plebisit sonucunda Almanya'ya katılması atılan ilk adımdı. 1938 yılının Mart ayında Avusturya'nın ilhakı ile Hitler'in tek ulus, tek devlet politikasının uygulanmaya başlanması İngiltere ve Fransa'dan beklenilen tepkiyi görmedi. Hitler bu olaydan sonra politikasının doğal uzantısı olarak Çekoslovakya'nın Sudetler bölgesini istedi. Oysa böyle bir eylemin bir savaşa yol açabileceği de açıktı. 29 Eylül 1938'de Hitler, Mussolini, Daladier ve Chamberlain'in katıldıkları Münih Konferansı'nda Sudetler bölgesinin 4 aşamada Almanya'ya bırakılmasına karar verildi. Münih'ten Londra'ya dönen Chamberlain, kendisini karşılamaya gelen gazetecilere ve diğer kişilere elindeki antlaşma metnini göstererek "Size barışı getirdim." demiştir. Münih toplantısından sonra bütün Avrupa'yı saran barış ve iyimserlik havası uzun sürmemiştir. Zaten 4 ülkenin bir başka bağımsız ülkeyi tek imza ile ortadan kaldıran antlaşmayla tarihe gömdüğü bir barışın saygınlığı kalmaz. Nitekim 1939 yılının Mart'ında Alman orduları geriye kalan Çekoslovakya'nın başkenti Prag'a doğru yürüdü. Hiçbir direnişle karşılaşmadılar. İngiltere ve Fransa bu saldırıya karşın hiçbir davranışta bulunmadılar. Hatta saldırının Slovakya'nın şimdi bağımsızlık isteğinin Çekoslovakya'ya yönelik güvence antlaşmasını da işlevsiz hale getirdiğini söyleyerek kendilerini savundular ve de avuttular. Bütün bu gelişmeler Avrupa'nın bir savaşa doğru kaçınılmaz bir şekilde yuvarlandığını ortaya koyan kanıtlardı. Türkiye açısından da sorunlar büyümekteydi. Hatay'dan ötürü Fransa ile olan ilişkiler pek iyi sayılmazdı. Haziran 1939'da Hatay ile ilgili olarak Fransa ile olan görüşmeler olumlu bir noktaya vardı. 23 Haziran 1939'da Ankara'ya Türkiye ile Fransa arasında Suriye-Türkiye sınırının Hatay'ı Türkiye'ye bırakacak şekilde değiştirilmesine ilişkin anlaşma imzalandı. Bundan sonra 29 Haziran 1939'da Hatay Milli Meclisi toplanarak Hatay Devleti'ne son verme ve anavatana katılma kararını aldı. Sonra anlaşma ve ekleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 3711 sayılı Hatay vilayetinin kurulmasına ilişkin yasayı da kabul ederek valiliğe Şükrü Sökmen Süer atandı. 23 Temmuz 1939'da Antakya ve İskenderun'da yapılan törenlerle Hatay ana vatana kavuştu. Türkiye, Almanya'nın yayılmacı politikasından daha çok İtalya'nın Doğu Akdeniz'e yönelik emperyalist siyasetini tehlike olarak nitelemekteydi. Mussolini'nin Mare Nostrum, bizim deniz şeklinde Akdeniz'i tanımlaması Ankara'yı rahatsız etmekteydi. Bu rahatsızlık İtalya'nın Habeşistan saldırısını izleyen aylarda arttı. Nitekim İngiltere ile Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiye arasında karşılıklı bir güvenlik antlaşması ortaya çıktı. İtalya'nın Akdeniz'de yarattığı saldırgan tehlike karşısında ortaya çıkan bu güvenceler sistemine Akdeniz İttifakı adı verilmiştir. Bu arada İtalya-Almanya arasında bir pakt da imzalanmıştır, Berlin-Roma mihveri. Daha sonraları Almanya ile Japonya Anti-Komintern Paktı'nı imzaladılar, 25 Kasım 1936. Bu anlaşmaya 6 Kasım 1937'de İtalya'da katılmıştır. Daha sonraları özellikle İtalya-Almanya mihveri deyiminden esinlenerek bu ittifak ülkelerine mihver devletleri denmiştir. İtalya, 7 Nisan 1939'da Arnavutluğu işgal etmeye başladı. Savaşın sıcak temasının Balkan Yarımadası'na sıçraması, Balkan Antantı ülkelerini telaşlandırdı. Balkan Antantı, Türkiye'nin girişimiyle oluşturulan Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan'ın katıldığı bir ittifaktı. 1930'lu yılların ortalarında bu tip bir olaya karşı kurulan bu ittifaka, Bulgaristan ve Arnavutluk katılmamıştı. İtalya'nın Arnavutluğu işgali ise bu ittifakın savunmaya ve caydırıcılığa yönelik bekleneni veremediğini ortaya koydu. İtalya'nın bu son saldırısı Türkiye'yi İngiltere ile bir ittifak arayışına itti. Tevfik Rüştü Aras'ın Londra Büyükelçiliğine atanması üzerine İngiltere Dışişleri Bakanı Halifax ile Aras arasındaki görüşmelerde böyle bir anlaşmanın ilk adımları atılmıştır. İngiltere ile çok gizli olarak yürütülen görüşmeler konusunda yalnız Sovyetler Birliği ve Fransa'ya bilgi verilmiştir.